Selamlar herkese. Gizlilik raporunun 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Şubat'taki haberleri konuşacağız. Mart'a yeni girmiş bulunmaktayız. Ve bu arada gizlilik raporunu ben canlı yayın olarak yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Sizce gizlilik raporunu canlı yayın olarak yapalım mı? Yorumlarda bunun cevabını bekliyorum hepinizden. Aynı zamanda podcast olarak da yayınlıyorum gizlilik raporunu. Podcast'i dinlemek isterseniz Spotify'dan veya herhangi bir podcast sağlayıcısından gizlilik raporu olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Ve konuştuğumuz bütün haber bağlantıları aşağıda olacak. Bu bölümümüzde de bildiğiniz gibi yine kategorilere ayırdım ve bugün gizlilik kategorisinden başlayacağız. Dilerseniz çok vakit kaybetmeden başlayalım çünkü aylık haberler olduğu için fazlasıyla haberimiz var. Birinci haberimiz iOS'in 14 sürümüyle birlikte geliştiricilerden, uygulama geliştiricilerinden izleme yaparken yani mesela siz uygulamaya girdiğinizde reklamlar görüyorsunuz ya aslında o reklamlar hedeflenmiş reklamlar içeriyor ama bunu sizin izninizi alıp almadan direkt hedeflenmiş reklamlar gösteriyorlar size. Artık iOS 14 ile birlikte bunu soracak size. Diyecek ki hedeflenmiş reklam görmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Ve bilmiyorum tabii bunu ne şekilde yazacaklar, ne kadar açıklayıcı olacak veyahut da kullanıcı evet der mi, hayır der mi? Ama böyle bir şey geliyor ve bunu neden yapıyorlar bir fikrim yok açıkçası. Apple'ın son zamanlarda gizlilik adına hamleleri var ama acaba şu an Avrupa'da biliyorsunuz bunun mahkemeleri vesaire dönüyor. Taktılar kafayı artık bu konuda. Ve ondan dolayı mı emin değilim ama bu güzel bir haber. Tabii ki kabul ettiğimiz, sevindiğimiz güzel bir haber. Bunun ardından da Google buna benzer bir şey yapacağını duyurdu. Apple'ın yaptığı gibi. Ama tam olarak nasıl olacak? Şu an detaylar mevcut değil. Ve yine bunun üstüne devam haberi olarak Google Apple'dan reklam kimliklerini kaldırdığını duyurdu. Önümüzde de çıktı. Az önce söylemiştim ya ne gibi soruyorlar diye. Mesela şu an NBA uygulamasının diğer şirketlerle, uygulamalarla ve web siteleriyle aktivitelerinizi takip etmenizi istiyor musunuz diye soruyor. İzin verip izin vermeyebiliyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Eğer ki hedeflenmiş reklam olayı kalkarsa bilmiyorum kalkacak mı? Yani bunun muhtemelen alternatif bir yolunu bulabilirler mi bir şekilde ama eğer ki kalkarsa hedeflenmiş reklam, reklam gelirleri çok azalacaktır. Yani çünkü internet reklamlarının devrim olmasının nedeni aslında hedeflenmiş reklamlar. Çünkü kullanıcı Google'da bir şey aratıyor, başka bir yerde bir şey aratıyor ve karşısına arattığı şeylerle ilgili reklamlar çıkıyor ve bu çok önemli bir şey aslında. Çünkü siz ilginiz olan şeye daha çok tıklarsınız. Arattığınız şeyin reklamına daha çok tıklarsınız doğal olarak. Ve şimdi buna izin vermezseniz muhtemelen rastgele reklamlar çıkacak. Bilmiyorum tabii ki şu an konu hakkında çok emin değilim. Sadece buna evet izin ya da hayır izin vermiyorum demek o çerezlerin erişilmesini tamamen engelliyor mu? Ya da sadece işte belli başlı izleyiciler mi kullanılmıyor Google'ın içerisinde ya da Google Ads'te kullanılan belli başlı izleyiciler mi kullanılıyor? Emin değilim. Ama aslında bu biraz reklam endüstrisine darbe oluyor. Hem Google ne yapacak bakalım hem de ilerleyen aylarda bu nasıl etkileyecek? Yine Apple tarafını izleyelim bakalım. Bir sonraki haberimiz de Amerika'da bir su şebekesi hacklenmiş. Daha doğrusu hacklenmiş ama olayı düzeltmişler hemen. Oldsmar diyor. Zannedersen Florida'nın bir eyaletiymiş. Olay şu. Hackerlar erişmiş sisteme. Sodyum hidroksiti arttırmışlar ve tabii ki bunu o sırada çalışanlardan bazıları görmüş ve engellemişler. Ve bunun aslında bir devam haberindeki neden de şu olarak ortaya çıkmış. Şu şebekesinde çalışanlarının hepsinin aynı TeamViewer şifresi kullandığı gözlemlenmiş ve hiçbir şekilde güvenlik duvarları yokmuş ve zannedersen Windows makinesi kullanıyorlarmış. Öyle okuduğumu hatırlıyorum. Çalışanların aynı TeamViewer şifrelerini paylaşması ve güvenlik duvarının olmaması böyle bir sorun yaratıyor. Allah'tan fark edilmiş çünkü gerçi açıklamayı yapanlar şey demiş. Zaten başka sistemlerimiz de vardı bunu tespit eden. Tabii doğru mu değil mi bilemeyiz ama aynı TeamViewer şifrelerinin kullanılması ve güvenlik duvarının olmamasının ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Ama yine de burada şey de sorgulanmalı. Bütün her şeyi internete bağlı yapmak ne kadar doğru? Çünkü böyle bir hacklenme durumunda muhtemelen insanlar ölecekti. Dolayısıyla bu da yine sorgulamamız gereken bir şey ama tabii ki bu su şebekelerini de buradan uyarıyoruz. TeamViewer şifrenizi ve güvenlik duvarınızı kontrol edin. Bir diğer haberimiz de Twitter'dan. Biliyorsunuz Twitter'da çok fazla bilgi paylaşılıyor. Ve artık devlet daireleri için özel bir etiket gelecekmiş artık. O tik gibi bir şey ama daha galiba açıklayıcı olacakmış. Şu an resim yüklenmedi. Evet. Eğer ki bir devlet dairesiyseniz orada yazacak. Amerika devlet hesabı şeklinde yazıyor. Galiba Türkiye için de gelecek. Burada yazıyordu. 17 Şubat'ta da yine Kanada, Küba ve Türkiye'de dahil olmak üzere gelecekmiş. Bir sonraki haberimiz de TikTok'tan. TikTok gizlilik davasını 92 milyon dolar ödeyerek kurtarıyor. Hatta bu haberde şöyle bir şey yazıyor. TikTok vaktini bununla harcamak istememiş. Ya olayı reddediyor. Gizlilik problemi olduğunu söylemiyor ama vaktimi bununla harcamak istemiyorum. Parayı ödeyip çıkmak istiyorum demiş. Yani bu da aslında olayın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Demek ki ya yani 92 milyon dolar adamlar için hiçbir şey. Verelim de kurtulalım gitsin diyorlar yani. Ve bu aslında bir şeyin kötü olduğunu gösterir. Normalde onların davayı kazanmak için çabalaması lazım. Öyle bir zarar vermeniz lazım ki aslında şirkete çabalaması lazım. Bence bu çok kötü bir şey. Bence bunun böyle olmaması lazım. Adamların vaktimiz yok, parayı ödeyelim, çıkalım, gidelim dememesi lazım. Çünkü bugün bunu yapıyor, yarın yine aynı şey yapacak ve diyecek ki ya öde geçsin. O yüzden hoş bulmadığım bir haber. Bir diğer haberimiz de Güney Afrika bütün bebeklerin biyometri datalarını, yeni doğanların biyometri verilerini toplamayı planlıyormuş. Şu an yapılan bir icraat yok ama bunun belli başlı problemleri var elbette. Şimdi siz bunu depoluyorsunuz ama bunların ne kadar güvenli saklayabilirsiniz? Yani yüz, parmak izi gibi veriler bunlar. Dolayısıyla ben tehlikeli buluyorum. Su şebekesinde adamlar güvenlik duvarı kullanmamış ama sonuç olarak bunları bir insana da emanet ediyorsunuz. Bir yanlış olur, gider, bozulur. O yüzden bilmiyorum, bana birazcık uçuk geldi en azından bu sıralar, yani 2020 yıllarında. Ne kadar gerekli? Bu zannedersem işte ilerleyen zamanlardaki hırsızlıkları bilmem neleri önlemek için yapılması istenmiş ama sadece bununla mı yapılır? Başka bir çözüm olamaz mı? Bilmiyorum. Artık bunu da soru işareti olarak size bırakıyorum. Bir sonraki haberimiz de Amazon Ring denilen bir cihazı var. Bu Ring cihazları kapınıza koyuyorsunuz. Belli başlı güvenlik önlemler oluyor. Zil olarak kullanılıyor. Polis ve itfaiye ile anlaşmaya girmişler. İki tane eyalette olmuş ama sadece Montana ve Wyoming'de. Tabii şimdi bu yine güzel bir şey mi, kötü bir şey mi bilemiyorum. Aslında bu Ring'ler internete bağlı bir cihaz. Hackerlara karşı ne kadar güvenli ya da ne kadar güvenli olacak, hep öyle mi olacak ve şimdi zaten polisle ve itfaiyeyle paylaşmışlar. Ya, poliste ve itfaiyede herkes çok mu iyi niyetli? İyi niyetli değil demiyorum ama iyi niyetli olmayan insanlar da olabilir günün sonunda. Yani bunun aslında ne kadar güvenli olup olmadığı konusunda benim bir soru işaretim var. Sadece polisle ve itfaiyeyle paylaşılmasından ötürü değil. Zaten Amazon Ring'in kendisinin ne kadar güvenli olduğu konusunda da yine bir soru işaretim var. Bir sonraki haberimiz ABD Yüksek Mahkemesi sınırdaki memurların telefon ve laptopları derinlemesine araştırmasına izin verme kararı aldı. Yani adamlar isterse, eğer ki bir tehlike görürse sizin telefonunuzu alıp veya laptopunuzu alıp verilerinizi kopyalayabiliyorlar, verilerinize göz atabiliyorlar. Ve ben bunu açıkçası korkutucu buluyorum. Yani hiçbir mahkemeye gitmeden kafası adamın böyle bir yetkisi var. Yani isterse getirin telefondaki bütün resimlerinize, dokümanınıza, laptopunuzdaki her şeye erişebiliyorum. Bence bayağı korkutucu. Bayağı korkutucu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Bir diğer haberimiz de Kanada'dan. Kanada'da zannedersem bir sistem varmış. Bir restorana girerken telefon numaranızı bırakmanız gerekiyormuş ve bir restorana telefon numarasını bırakan iki kişi şey fark etmiş. Adamlar telefon numarasını alıyor, size mesaj gönderiyor, reklam mesajı gönderiyor. Ve bu bilmiyorum, aslında Türkiye'de daha iyi gibi bu sistem. HES kodları falan var. Yani ne kadar işe yarıyor, ben çünkü çok fazla dışarı çıkmıyorum. Emin değilim de, restorana falan da gitmedim. Bilmiyorum ne kadar işe yarıyor, ne kadar çalışıyor ama en azından TR'de zannedersem buna erişen sadece devlet oluyor. Siz başka üçüncü parti bir yerle paylaşmadığınız sürece. Yani restoranın kodunu okuttuğunuzda restorana gidiyor mu? Ondan emin değilim ama zannedersem zaten HES kodunda şey yok. Telefon numaranız paylaşılmıyor diğer taraflarla. Kanada'da da böyle bir olay olmuş. Ve bir diğer haberimiz de Play Store'daki bir barkod tarama uygulaması update almış ve bu update ile birlikte 10 milyon kullanıcıya zararlı yazılım bulaştırmış. Ya da video da var, izlemek isteyenler bakabilir. İşte kafasına göre reklam vesaire çıkartıyor. Verilerinizi paylaşıyormuş zannedersem aynı zamanda. Ve burada önerim şu olur size. Şu an mesela Google Play Store'a barkod tarayıcı diye yazdığınızda onlarca uygulama çıkıyor. İndirmeyin. Çoğu ücretsiz uygulamayı Play Store'dan indirmeyin. Benim tavsiyem F-Droid indirin. F-Droid'de açık kaynak uygulamaların hepsi. Orada da muhtemelen vardır bir tane barkod tarayıcı uygulaması güzel. Ve açık kaynak olduğu için gönlünüz rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Böyle problemler yaşamazsınız. Ve aynı zamanda bu uygulama kaldırılmış Play Store'da. Yüklü olan kullanıcılardan silinmemiş. Öyle bir şey yapılamıyor zannedersem. Ve bu da ayrı bir problem. Aynı zamanda dediğim gibi kesinlikle Play Store'dan indirdiğiniz uygulamalara dikkat edin. Ne olup ne olmadığını bilmiyoruz. Ve bugüne kadar zaten diğer gizlilik raporlarında da bir sürü verinin bu Play Store uygulamalardan satıldığını gözlemledik. Ne indirdiğinize, ne kullandığınıza dikkat edin Play Store'dan. Sadece Play Store için de değil, Apple Store için de geçerli bu. Gizlilik haberlerimizin sonuna geldik. Şimdi veri ihlalleri haberlerimize bakacağız. Evet, veri ihlalleri haberimizin ilki Discord'dan geliyor. Discord'da 77 milyon Nitro kullanıcısının Hesap verileri sızdırılmış. Bildiğiniz bütün her şey sızdırılmış. Şurada görüyorsunuz isminiz, soy isminiz, adresiniz, her şeyiniz baştan aşağı şifre de dahil olmak üzere sızdırılmış. Eğer ki siz de bir Nitro kullanıcısıysanız bir değiştirin. Kesinlikle önce bir şifrenizi değiştirin de sizin hesap verileriniz de sızdırılmış olabilir. Zannedersem bu haveibeenpwned.com'a girilmiş. Oradan da bir kontrol edebilirsiniz sızdırılmış mı, sızdırılmamış mı diye. Bu arada bizim bir topluluğumuz var biliyorsunuz. Discord kullanmıyoruz biz topluluk olarak. Bunun hakkında da yakın zamanda bir video çektim. Onu da yukarıya koyarım izlemediyseniz. Neden Discord'u kullanmamamız gerektiğini ve işte bizim topluluğumuz neden Matrix sisteminde olduğunu anlatıyorum. Bu Discord demişken ondan da bahsetmek istedim. Bir sonraki haberimiz Hollanda'daki Covid-19 hasta kayıtları satılmış. İki kişi falan yakalanmış ve hatta Telegram, Snapchat ve Wicker'da, Dark Web'de değil, direkt Telegram, Snapchat'te vesaire satılmış. Bu Covid-19 verileri tam olarak, tabii ki bu veriler ne içeriyor? Ondan emin değilim. Bunları kim satın almak istiyor? Ondan da emin değilim. Ama demek ki belli başlı değerli bilgiler ve bunları satın almak isteyen insanlar olmuş. Bir diğer haberimiz yine SolarWinds'ten geliyor. Yaklaşık 3 aydır düzenli olarak konuşuyoruz. 4 tane güvenlik firması: Mimecast, Palo Alto Networks, Qualys ve Fearless. Bu firmalarda SolarWinds'ten etkilendiğini açıkladılar bu hack olayından. Sürekli geçiyor. Yeni haber çıkıyor SolarWinds'ten. Yanlış hatırlamıyorsam Microsoft'un CEO'su da şöyle bir açıklama yapmıştı. SolarWinds şu ana kadar gördüğümüz en karmaşık hacklenme diye. Sürekli yeni yeni haberler çıkıyor. Bilmiyorum, bakalım bir sonraki ay yine SolarWinds haberi çıkacak mı karşımıza. Facebook kullanıcılarının telefon numaraları Telegram botu tarafından satılıyormuş ve burada yanlış hatırlamıyorsam bakalım 533 milyon kullanıcının telefon numarası satılıyormuş Telegram botu üzerinden. Bir diğer veri ihlali de Washington'dan geliyor. Washington'da 1.6 milyon işsizlik başvurusunun sızdırıldığı ortaya çıkmış ve bu, biliyorsunuz, işsizlik başvurularında yani olurken birçok bilginizi veriyorsunuz. Maddi bilginiz bir yana fiziki adresiniz ve belki birçok bilgi veriliyor. Hatta burada yazıyormuş. Bir formu doldururken bile bugün ne bileyim bazen şeylere başvuruyoruz. Konferanslara, şunlara, bunlara. Çok bilgi istiyorlar abi. Yani gereksiz bilgi istiyorlar bence herhangi bir yere bile başvururken. Bunların hangisi verilecek, hangisi verilmeyecek? Ya cidden online olarak bu, düşünün, bir devlet dairesi. Bir devlet dairesine yaptığınız başvuruda bunlar oluyorsa özel yerlere yaptığımız başvurularda neler olmuyor? Bence buna önlem olarak şey olabilir. Birincisi, mesela bugün biz internette bir yerlere başvururken minimal şey isteyin abi. İsim, soy isim isteyin. E-mail isteyin, bırakın. Ben bir konferansa bir şey bile başvururken internetten, yani gereksiz şeyler isteniyor. İsteme. Yani çünkü saklayamıyorsun. Kimin eline geçeceği belli olmuyor. Sızdırılabiliyor. Dolayısıyla bence bunlara isteyenlerin ayrıca dikkat etmesi lazım ve istiyorsanız bir de böyle bilgileri düzgün saklanması lazım. Ama maalesef devlet dairelerinde bile böyle problemler oluyor. Ve veri ihlallerinin belki bomba olayı, tabii bizi etkileyen bir şey yok ama Brezilya'da 220 milyon kişinin bilgileri sızdırılmış ve 220 milyon burada haberde de yazıyor zaten. Brezilya'nın neredeyse tamamı yani. Ve bu bilgiler arasında işte isimler, doğum tarihleri, araç bilgileri ve aynı zamanda 40 milyon şirketin de bilgileri mevcutmuş. Ve bu Brezilya için tabii ki kötü haber. Çok büyük bir veri sızması mevcut şu an Brezilya'da. Yani tabii bu nasıl oldu? Yani düşün, 220 milyon kişiden bahsediyoruz. Bütün nüfus neredeyse. Habere yorum yaparken şeyi düşünüyorum bir yandan da. Bizi de düşünüyorum mesela. Geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorum ben mesela bazı insanların yine TC kimliği vesaire sızdırılmıştı. Burada şu soru çıkıyor. Şimdi bu kadar veri ihlali haberi paylaşıyoruz her ay. Ya bu veri ihlalleri aslında olmaması imkansız bir şey mi? Sakat bir şeylerden oluyor. Belki bir çalışan yüzünden oluyor. Az önce gösterdiğimiz gibi güvenlik duvarının açılmaması, işte ne bileyim bu çalışanların aynı şifreyi kullanması, 1-2-3-4 diye şifre kullanması gibi nedenlerden dolayı oluyor. Ama demek ki bütün bu haberler şunu da gösteriyor. Düzgün eğitilmesi lazım. Yani bu noktada çalışan insanların da devlet dairelerinde bu güvenlik eğitimlerinin belki verilmesi lazım ki hepimizin bilgisi onların elinde aslında bir yerde. Ve evet, Brezilya için kötü haber. Bir diğer haberimiz de yine bir ransomware ile alakalı. Verileri kilitlenmiş adamların, para ödemişler. Adamlar şeyi araştırmamış. Ya bu neden oldu? Ne hangi açığı kullanarak verilerimizi aldılar diye araştırmamışlar. 2 hafta sonra aynı hacker grubu yine aynı şekilde hacklemiş ve yine ransomware parası istemiş. Adamlar hackleniyor. Bazıları verileri olsa bile internette yayınlanmaması için yine parayı ödüyorlar. Hangi açıktan dolayı oldu diye araştırmamışlar ve tekrar para ödemek zorunda kalmışlar. öyle bilmiyorum komik mi diyelim böyle bir haber var. Bir sonraki veri ihlali haberimizde KeepChange adlı bir platform var. Bu platformda Bitcoin alım satımı yapılıyor. Kullanıcıların sahip olduğu paralar çalınmamış ama kullanıcı verileri çalınmış. Bilmiyorum kanalda hiç Bitcoin al sat yapan ya da kripto para al sat yapan var mıdır ama kesinlikle bu şimdi KeepChange bilmiyorum ne kadar ünlü, ben şu an ilk defa duydum ama mesela Binance ya da diğer sitelerden vesaire de yapıyorsanız büyük paranız varsa kesinlikle orada tutmayın. Sonuç olarak adamların bilgisayarlarında ve o sunucular her ne kadar güçlü bir şekilde korunuyor olsa bile her an gidebilir. Her an gidebileceğini düşünerek yapın ve gittiği anda da bir şey de yapamıyorsunuz. Bunu yapan arkadaşlar dikkatli olsun. Uzun süredir yapıyorsanız zaten bir şekilde soğuk kasalarda saklıyorsunuzdur paranızı. Ve yeni bir veri ihlali rekoru. Şu ana kadar dünyadaki en büyük veri ihlali rekoru kırılmış. 3.2 milyar kayıttan bahsediliyor. 3.2 milyar kayıt. Yani şu an dünyanın, hatta burada makalede yazmışlar, 7.8 milyar insan olduğunu düşünürsek 3.2 milyar verinin sızdırıldığından bahsediyor. Bunların içerisinde LinkedIn, Facebook ve birçok firmanın yine verileri var, kullanıcı verileri var ama ben bile belki etkilenmişimdir bundan, bilmiyorum. Bir hesabım belki çıkmış gitmiş olabilir, yani belli olmaz. Ama evet, böyle bir veri ihlali mevcut. İşte biz bu yüzden mesela bu veri ihlalleri, bakın gizlilik raporunda sürekli veri ihlali gösteriyorum ama neden size simple login kullanın diyorum, neden bir şifre yöneticisi kullanın diyorum. Çünkü bir hesabınız gittiğinde, ben şu an dünyanın en güçlü şifresini kullansam bile o hesap gittiğinde gidiyor. Aynı şifreyi kullanıyorsanız aynı e-mail ve şifre kombinasyonuyla diğer hesaplarınız da otomatik olarak gidecektir. Bu veri ihlalinin olayı bu zaten. Adamlar alıyor aynı hesabınızı, diğer hesaplarınızda deniyor ve kullanıyorsanız aynı şifreyi, kullanıyorsanız aynı e-maili, bitti. O yüzden mutlaka simple login ve en azından, hatta belki daha da önemlisi, daha doğrusu en azından demek yerine en önemlisi, şifre yöneticilerini kullanın mutlaka ve hepimiz etkileniyoruz. Yarın başka bir şeyden etkileneceğiz belki. O yüzden mutlaka ama mutlaka bir şifre yöneticisi kullanın ve Simple Login'de veyahut da Simple Login gibi başka bir serviste kullanabilirsiniz. Son veri ihlali haberimiz. Yandex bir çalışanını, Yandex e-mail kullanıcılarının gelen kutusu verilerini satarken yakalamış ve şu ana kadar 4887 kullanıcının e-posta hesabını satmış adam. Belli olan bir şeydi. Bunu zaten videolarımda da söylüyorum yeri geldikçe. Biliyorsunuz Proton Mail kullanıyorum ben. Proton Mail'i öneriyorum hepinize. Veyahut da Tutanota da kullanabilirsiniz ama siz eğer ki Yandex Mail kullanıyorsanız, Google E-mail kullanıyorsanız, Yahoo E-mail kullanıyorsanız, sizin verileriniz uçtan önce şifrelenmiş değil. Firmalar tarafından gözükebiliyor. Hatta bazı firmaların gizlilik ilkesinde de direkt yazıyor okuyoruz diye ama AI okuyor işte. Oradan hedeflenmiş reklam yapıyorlar gelen mailinize göre vesaire. Mutlaka ama mutlaka Yandex, Yahoo, Gmail, bunları kullanıyorsanız hemen acilen geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü gördüğünüz gibi şu an Yandex yakalamış. Yakalamasa kaç tane belki kullanıcının daha satılacaktı? Veya belki başka satan biri var mı bilemiyoruz. Ve günün sonunda bu iş satıp satmama da değil. Yandex sizin e-postanızı okuyabiliyor. Veri ihlalleri haberlerimizin sonuna geldik. Şimdi şirket haberlerimize geçeceğiz. Şirket haberlerimize Google'la başlıyoruz. Hatırlayacak olursanız geçen ayki gizlilik raporu bölümünde Apple Store'un getirdiği bu gizlilik etiketlerinden konuşmuştuk. Orada güzel bir şekilde açıklıyor Apple Store'da herhangi bir uygulamaya girdiğinizde işte bu uygulama şu şu şu şu verilerinizi kullanıyor diye. Ve orada şey demiştik, Google uygulamalarını güncellemedi bu olay geldiğinden beri demiştik. Çünkü güncellediği anda bunu da girmesi gerekecek. Ve hala üzerinden bir ay daha geçmesine rağmen ve toplamda da muhtemelen 3 ay oluyor, güncellememiş uygulamalarını. Ve hatta şöyle bir olay ortaya çıkmış. İşte siz Gmail'inize girmeye çalışıyorsunuz, uygulamanız güncel değil diye bir olay çıkmış Apple kullanıcılarına. Sonra onu düzeltmişler, güncellemeyerek düzeltmişler de, yani güncelleme hala gelmemiş. Ben şu anda kontrol ettim, bugün 1 Mart itibariyle Google uygulamasına, mesela Google arama uygulamasına hala güncelleme gelmemiş. Ve bunu nasıl aşacaklar bilmiyorum. Ve şöyle bir problem de var. Diyelim o sürme özel bir şey gelirse, bug bulunursa, bir güvenlik açığı bulunursa o zaman ne yapacaklar? Onu da bilmiyorum. Ama hala güncelleme yok Google tarafından Apple Store uygulamalarına. Bir diğer haberimiz de Microsoft'un Şubat 2021 güncellemesi geldi. 56 tane yazılım hatasını düzeltiyormuş ve siz de bu güncellemeyi yapmadıysanız, galiba bunlar kritik güncellemeler değil ama bu güncellemeyi yapmadıysanız yapın, çünkü bayağı fazla bir hata düzeltmişler. Bir sonraki şirket haberimizde Chromebook'lar artık web sitelerine parmak izninizle giriş yapmanıza izin verecekmiş. Chrome OS versiyon 88 ile birlikte bunu yapabilecekmişsiniz. Bilmiyorum tabii bu standart olmalı mı? Yani insanların parmak izi taklit edilebilir mi ya da bir şekilde ne bileyim onun herhangi bir açığı bulunabilir mi? Çünkü herhangi bir web sitesinin de bu arada bunları ne kadar iyi saklayacağı veri ilerlerinde zaten görüyoruz. Ne kadar verisi diyor. Bu parmak izi verileri de mutlaka bir yerden sonra sızacak, birileri sızdıracak. Ve tabii parmak izi ne kadar değerli olabilir, bu ayrı bir konu. Ve evet, Chromebook'ta böyle bir şey yapılıyormuş. Benim şu an herhangi bir bilgisayarımda böyle bir seçenek olsa ben kullanmam. Ha tabii benim telefonum da eski olduğundan ben parmak iziyle açmıyorum kilidi mesela. Belki parmak iziyle açıyorsanız siz telefon kilidinizi çok hızlı geliyordur. Çok güzel geliyor da olabilir. Ben hala pin kullanıyorum ama bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu parmak iziyle web sitesine giriş yapma konusunda? Bir diğer şirket haberimiz de Checkpoint Research tarafından keşfedilen bir TikTok açığı varmış ve bu açığı TikTok düzeltmiş. Bu açık aslında büyük bir açık çünkü sizin bilgilerinize erişebiliyor, telefon numaranıza ve profil detaylarınıza. Sizin işte profiliniz gizli olsa bile, arkadaş olmasanız bile, bu arada TikTok hiç kullanmadım, bilmiyorum tam olarak sistem nasıl çalışıyor ama erişilebiliyormuş. Ve bunu düzeltmişler. Tabii bu noktaya kadar kimlere eriştiler, ne oldu bu verileri bilemiyoruz elbette. Genel anlamda sosyal medya uygulamalarına çok güvenmemek lazım ama TikTok zaten sorunlu. İşte az önce başka bir haberde $92 milyon ödeyelim, mahkemeden kurtulalım kafasında adamlar. Dolayısıyla çok önermiyorum kullanmayı. Bir diğer haberimiz de Telegram'dan. Telegram WhatsApp'taki mesaj geçmişlerinizi taşımanızı sağlayan bir sistem koymuş Telegram içerisine. Ve evet, siz de eğer ki Telegram kullanıyorsanız ve WhatsApp'ı tamamen silmek istiyorsanız bu aracı kullanarak Telegram'a full geçiş sağlayabilirsiniz. Ama aması var. Ben bunun hakkında bir video yaptım, WhatsApp'a neden güvenemeyiz diye. Telegram hakkında da orada konuşuyorum ve biliyorsunuz Telegram %100 açık kaynaklı bir uygulama değil. Hatta Telegram'la ilgili bir haber daha var, araştırmalar kısmında geleceğiz. Orada mesajları zaten depoladığı vesaire de gösteriyor ama Telegram %100 açık kaynaklı olmamasından ve mesajlarınızı aslında normal şartlar altında uçtan uca şifrelemediğinden dolayı ben önermiyorum Telegram'ın kullanılması. Yani WhatsApp'tan çok çok çok büyük bir farkı yok, onu söyleyeyim. Tabii bence WhatsApp'tan yine daha iyidir ama çok daha iyi midir? Kesinlikle değil. O yüzden Signal öneriyorum. Siz de arkadaşlarınıza, herkese Signal önerin. Çünkü asıl şifreleme, asıl güvenlik ve gizlilik o tarafta var. Telegram'da da yok maalesef. Yani Telegram'da aslında kurtuluş değil. Bir diğer haberimiz de Amazon'dan geliyor. Amazon devletlerin kullanıcı verilerini istemesinin 2020'de %800 arttığını söylemiş. Bu kadar veri Amazon, Google, Facebook, Twitter gibi firmalarda olunca devletler de bunlardan istiyor elbette. Tabii ki devletler ne amaçla istiyor? Bir suçlu yakalamak için istiyor olabilir veya başka nedenlerden de istiyor olabilir. Ama 2020 yılında bu oranın %800 artması inanılmaz. Çok büyük bir sayı. Neden artmış acaba %800? Tam olarak emin değilim ama Amazon'un dediğine bakacak olursak mesela Echo, Fire ve Ring cihazlarından verilerini istemişler kullanıcıların. Ve işte şu hoparlör şeyini biliyorsunuz. Siz konuşuyorsunuz evde, sizi dinliyor hatta. Yani onu kim alır evine bilmiyorum. Benim ya Türkiye'de zaten bu tarz cihazlar pahalı ama ya ben bu cihazı almak istemem abi. İnternete bağlı 7/24 dinleyebiliyor sizi. İlginç yani. Bilmiyorum, insanlar alıyor, kullanıyor ve tabii şirketler bunları geliştirip koyunca devlet de istiyor bu verileri otomatik olarak. Bilmiyorum siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve şirket haberlerinin sonuna geldik. Şimdi tarayıcı haberlerine geçeceğiz. Tarayıcı haberlerindeyiz ve ilk haberimiz Chrome'dan geliyor. Chrome 3. parti çerezleri otomatik olarak engelleyecekmiş ilerleyen sürümlerde. Daha gelmedi ama ilerleyen sürümlerde gelecek diye bir haber var. Aslında bir tık büyük olmasının nedeni zaten mesela Firefox'ta, Brave'de falan bunlar var biliyorsunuz. Ama Chrome'a gelince bütün web otomatik olarak etkileniyor. Yani her ne kadar işte bir kısım, yani yine hatırı sayılır kısım işte Brave, Firefox kullansa da web'in büyük çoğunluğu Chrome'un elinde. Hatta zaten bu haberde de web değişecek, web'in kuralları yeniden yazılacak şekilde atılmış. Bunun nedeni de bu aslında. Yani Chrome'un bunu yapması büyük bir olay oluyor. Ama tabii ki bu tam olarak nasıl olacak? Google'ın yararına mı olacak? Çünkü biliyorsunuz Google'ın ellerin büyük çoğunluğu reklamlardan oluyor. İşte siz bu üçüncü parti çerezleri engelleyince daha az aslında hedeflenmiş reklam gösteriyorsunuz ya da bu hedeflenmiş reklam olayı bitecek mi, bu kalkınca üçüncü parti çerezler başka bir şekilde mi çözülecek? Çünkü diğer türlü aslında bu Google'ın yararına olmayan bir şey. Kendi ayaklarını sıkmış olurlar. Yani bunun ne kadar güzel bir şey olacağı konusunda emin değilim. Ama bu arada daha bu girmiş olmuş bir şey değil. Olacak deniyor. Böyle bir haber var. Belki olmayabilir. Belki şu an başka bir plan var kafalarda ama Böyle bir haber mevcut. Bir diğer haberimiz de Chrome ve Edge eklentilerinin kullanıcı verilerini aldığı gözlemlenmiş. 28 eklenti, bu mağazada olan eklentiler, işte ne bileyim, sizin Facebook'tan, Instagram'dan, Vimeo'dan, Spotify'dan bir şey indireceğini iddia ederek baya baya verilerinizi aldığı gözlemlenmiş. Ve burada hangi ülkelerde olduğu vesaire de yazıyor. Bakın, Türkiye'de sarı bir tık. Avast yayınlamış galiba bunu. Türkiye'de sarı bir tık. Ya burada bildiğiniz tarayıcıdaki tıklarınızı vesaire bile alıyormuş. Ya şimdi bu o kadar kötü bir şey ki, aslında biz her şeyimizi tarayıcıda yapıyoruz ve siz bir eklentiye güveniyorsunuz, indiriyorsunuz onu. Bütün her şeyinizi, tarayıcıda yaptığınız her tıkınızı bile alıyorsa, sizin hakkınızda büyük veriler topluyorlar ve tabii ki bunları sonradan sattıklarında büyük paralar kazanıyorlar. Yani şunu söyleyebilirim, eğer ki bir eklenti indiriyorsanız o eklentiye bakın iyice. Yani insanlar hem ne yazmış, ama insanların ne yazdığının dışında eklenti olarak açık kaynak eklentileri indirmeyi tercih edin. Mesela benim yaptığım eklenti videosunda size önerdiğim ve kendi bugün şu an Firefox'a kullandığım eklentiler de aslında %95'i benim açık kaynak eklentiler. Ve siz de indirdiğiniz eklentilerin açık kaynak olmasına bir dikkat edin ki, yani popüler olanları tercih etmeye çalışın. Yani bilindik eklentileri tercih etmeye çalışın. 3, işte ne bileyim, Instagram'dan bir şey indireceksiniz, Vimeo'dan, Spotify'dan, Facebook'tan bir şey indireceksiniz, eklenti değil başka şeyler kullanmaya çalışın. Çünkü en çok bu tarz eklentilerde oluyor bu sorunlar. Dolayısıyla eklenti kullanımınıza çok ama çok dikkat edin. Bir diğer haberimiz de Microsoft Defender, Chrome'un update ile birlikte, 88 update ile birlikte yanlış hatırlamıyorsam, evet, bir backdoor tespit etmiş Chrome'da. Böyle bir şey çıkarmış, daha doğrusu bir backdoor var diye. Gerçekten bir arka kapı mı var? Yoksa yok mu? Hani bu Defender yanlış bir şekilde mi bunu tespit etti? Yanlış tespit etmiştir herhalde, ama böyle ilginç bir haber var ortada. Bir diğer haberimiz de Chromium kullanıcıları için kötü bir haber. Google Chromium'dan belli API'leri çıkarma kararı aldı. Senkronizasyon API'leri dahil, işte geolokasyon, tıklayıp arama, tam olarak ne bilmiyorum. Bu yazı kontrol API'si, rehber API'si ve bir elementi çevirme API'sini kaldırıyorlarmış. Bu ne demek oluyor? Yani siz Chromium kullanıyorsanız artık Google hesabınızla senkronize edemeyeceksiniz. Veyahut da şuradaki özellikleri kullanamayacaksınız. Ve eğer ki Chromium kullanarak gelişen bir tarayıcınız varsa, mesela Brave Google'la mı senkronize ediliyor tam olarak bilmiyorum, ama kendi senkronizasyon servisleri var galiba zaten onların. Ama eğer ki açık kaynaklı bir Chromium tabanlı tarayıcı kullanıyorsanız, demeye çalıştım, ve senkronizasyonu Google ile yapıyorduysanız artık yapamayacaksınız. Mart 15'ten itibaren yapamayacaksınız. Ve bu da kötü bir haber. Ve zaten bu da işte Chrome'un, ya Chromium bile kullanmayın, gelin sadece Google Chrome kullanın, eğer ki Google servislerini kullanacaksanız hiçbir şey kullanamazsınız Google Chrome dışında demesi. Biz genel anlamda Google Chrome kullanmayın, Firefox kullanın diyoruz. Ve iki tane update geldi Firefox'a. Zannedersem biz 85'i geçen ay konuşmuştuk biraz, ama Firefox 85 güncellemesiyle birlikte süper çerezlere engelleme özelliği geldi. Süper çerezler ne? Basitçe işte siz çerezleri temizleyin izliyorsunuz, ama ona rağmen bir çerez kalıntısı bir şekilde kalıyor, sizin haberiniz yok, gizli bir şekilde kalıyor ve sizi takip etmeye devam ediyor. Bu nasıl oluyor? Tabii ki bu iş tekniğe giriyor, ama bunun engellemesi gelmiş Firefox 85 ile birlikte. Bir diğeri de, maalesef ben bu habere üzüldüm, Progressive Web App denilen bir şey var. Bunun bilmiyorum Türkçesine nasıl çevrilmiştir, ama mesela diyelim siz bir video izleme sitesindesiniz. Diyelim YouTube'un Progressive Web App'ini düşünün. YouTube diye yazıyorsunuz. YouTube ayrı bir uygulama olarak açılıyor sizin bilgisayarınızda ya da telefonunuzda. Ama aslında webten giriyorsunuz hala. YouTube.com olarak giriyorsunuz. Ama bir uygulama şeklinde açılıyor size onu ayarladığınızda. Ve ben bu özelliği seviyorum. Kendi telefonumda kullanıyorum. Bilgisayarda da kullanıyordum bir iki web sitesi için. Firefox bunu bırakıyormuş. Daha doğrusu, yanlış bilmiyorsam, bilgisayar için bırakıyormuş. Ben de bilgisayar için Progressive Web App'lerimi Brave üzerinden kullanıyorum. Bilmiyorum siz Progressive Web App kullanıyor musunuz? Var mı kullanan? Ama Firefox bırakıyormuş. Birazcık üzücü bir haber. Firefox 86 ile birlikte Picture in Picture modda birden fazla video oynatabileceksiniz aynı anda. Picture in Picture mod ne? Mesela bir video izliyorsunuz, kenara tıklıyorsunuz. Şöyle sağ tarafta veya sol tarafta çekerek, istediğiniz yere atarak izleyebiliyorsunuz. O web sitesinde olmanıza gerek kalmadan. Ve onun dışında biliyorsunuz benim bir videom var. Firefox'un neden neden bırakamıyorum diye. Orada size bir uygulamadan bahsediyorum. Multi Account Containers diye. Bu Multi Account Containers olayını katı modda Firefox otomatik hale getiriyormuş. Ben bu olayı çok sevdim. Direkt otomatik olarak getirmelerini. Katı modu alırsanız şu an 86 sürümünde her sitenin kendi konteyneri oluyor ve bu sizin gizliliğinizi çok çok çok arttırıyor. Bunu tam olarak aslında ben o videomda Firefox, neden Firefox'u bırakamıyorum videomda açıklıyorum. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Tarayıcı haberlerimiz bitti. Şimdi bu ay yapılan araştırmalara geçeceğiz. Evet, ilk araştırmamız Washington Post'tan geliyor. Washington Post'a göre App Store'da bu yapılan gizlilik etiketlerinin yarısından çoğu yanlış yönlendiriyormuş veya yanlışmış aslında. Bu aslında sorun. Her ne kadar bu gizlilik olayını çok sevsek de, geçen ayda açıp göstermiştik direkt. Yani çok güzel bir şekilde açıklıyordu ama görünen o ki çoğu yanlışmış. Sistem her ne kadar güzel olsa da güzel çalışabilmesi için Apple'ın bunu düzenli bir şekilde kontrol etmesi lazım veya bir çözüm bulması lazım bu duruma. Çünkü bu araştırmaya göre yarısından fazlasının yanlış olduğunu söylüyor. Bir diğer haberimiz de İngiltere'de özel bir kurumun yaptığı araştırmaya göre sosyal medya kullanımı gençlerin zihin sağlığını etkiliyormuş. Ve tabii ki buna şaşırmadık. Ben bunu aslında eklemeyecektim ama sonra yine gizlilik raporuna eklemek istedim. 14 yaşındaki 3 kızdan biri fiziksel görünüşüne hakkında rahatsız oluyormuş. 2017 yılında mesela bir gencin zihinsel hastalığa sahip olma olasılığı 9'da 1'miş, 6'da 1'e yükselmiş. Aynı zamanda bu gençlerin daha az özgüveni olduğu vesaire gözlemlenmiş. Bunun aslında neden olduğunu kestirebiliyoruz. Yıllardır konuşuluyor. Neden? Çünkü siz Instagram'da dolaşırken, TikTok'ta veya başka yerlerde dolaşırken bir hayatlar görüyorsunuz ama o hayatların arka tarafını görmüyorsunuz. Herkes mutlu zannediyorsunuz. Ve bu sadece aslında gençlerde olan bir şey değil. Bu gençler üzerinde yapılmış bir araştırma ama hepimizde olan bir şey. Benim sosyal medya hesabım var ama ben haftada bir defa falan kontrol ediyorum. Hatta Instagram'a mesela en son ne zaman girdiğimi emin değilim. Aktif olarak kullanmıyorum hiçbirini ve aktif olarak kullandığım zamanlara göre çok çok daha hissediyorum kendimi. Beni görüyorsunuz. Mesela YouTube'da sizin için içerik üretiyorum. Ama benim aslında günlük hayatımın tam olarak nasıl olduğunu, benim nelerle uğraştığımın, belki nelerle boğuştuğumu, neler düşündüğümü, hayatımın o kadar da iyi gitmediğini belki, yani iyi gitmediğini derken ya hepimizin hayatında belli başlı sorunlar oluyor. Görmüyorsunuz. İşte orada benim belki video çektiğimi görüyorsunuz, mutlu görüyorsunuz, gülerken görüyorsunuz veyahut da ne bileyim Instagram'da dolaşırken o insanları işte bir yerleri dolaşırken görüyorsunuz, hep böyle şakalar yaparken görüyorsunuz. Ama insanların kötü yanlarını görmediğinizde sonra bir dönüyorsunuz saatlerce dolaştıktan sonra, ben ne yapıyorum ya, ben niye bir şey yapamıyorum deyip işte depresyona giriyorsunuz veya kişisel görünüşten veya başka şeylerden problem yaşıyorsunuz. Bu aslında hepimizde belki bir noktada olan bir şey ama tabii bağımlılık seviyesine göre de değişir. Genç olsak da olmasak da bence sosyal medya kullanımına hayatımızda kısıtlama getirmemiz gerekli. Bu araştırma kesinlikle onu gösteriyor. Ve aynı zamanda genç arkadaşları da tabii ki düzgün, daha iyi yönlendirmemiz lazım. Ailelerin hem bu noktada hem devletlerin bu noktada belli şeyler yapması lazım. Çünkü bu bahsedilen oranlar İngiltere özel olsa bile zaten bunun artış yönünde olduğunu hepimiz biliyoruz. Önlem alınması lazım bir noktada. Doğru düzgün yönlendirmek lazım gençleri. Bir diğer araştırmamızda tarayıcıda olan şu favikonlar var ya, şu an masumla gösterdiğim yer. Tarayıcıda silinemez süper çerezler oluşturuyormuş. Bu gözlemlenmiş. Ve tabii işte Firefox bunu 85 sürümüyle çözüyor zannedersem. İşte bu webde bilmediğimiz bazı şeylerin de olduğunu mesela bu araştırma gösteriyor. Siz her ne kadar işte cookie auto delete kullanırsanız, bir şeyler kullansanız bile bu süper çerezler bir şekilde sizi takip edebiliyor. Dediğim gibi Firefox bu sorunu çözse dahi böyle bir şey var. Yani siz bütün çerezleri sildiğinizi zannediyorsunuz ama bir çerez kalıyor orada o favicon'dan dolayı ve sizi takip ediyor. Böyle bir araştırma var. Bir diğer araştırmamız hepinizin şaşıracağı bir araştırma olacak belki. Biliyorsunuz Telegram'da bu saatli gönderme şeyi var. Mesela ben bir mesaj gönderiyorum, 10 dakika sonra yok et diyorum. Ve 10 dakika sonra o mesaj yok oluyor, gözükmüyor. Ama burada gösterilen bir araştırma göre videoları vesaire de var. Bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Adam gönderiyor mesajı, uygulamada silinmiş olarak gözüküyor. Ama gerçekte silinmiyor. Onu orada gösteriyor işte, terminalde silinmediği, bu mesajların hala depolandığı gözüküyor. Ve bu işte Telegram'ın aslında yine çok çok çok büyük bir gizlilik açığının olduğunu gösteriyor. Ve ya genel olarak işte şey diyorsunuz ya, Telegram açık kaynaklı. Telegram tam olarak açık kaynaklı değil. Sunucu tarafında belli başlı şeyler açık kaynaklı değil. Dolayısıyla bakın burada Elon Musk abimiz de yazmış Signal kullanın diye. Signal kullanın. Telegram'da WhatsApp'tan daha iyi değil. Az önce de söyledim ve zaten buradaki araştırmada onu gösteriyor. Size mesaj silindi, yok oldu diyor. Öyle reklam ediyor zaten kendisini. Ama bir bakıyorsunuz mesaj gerçekten silinmiyor. Adamların deposunda var. Zaten uçtan önce şifrelenme olmadığı zaman ben güvenmiyorum bir uygulamaya, öyle söyleyeyim. Uçtan önce şifreleme yoksa güvenmiyorum. Ve araştırmalarımız da bu kadar. Şimdi Linux haberlerine geçeceğiz. Linux haberlerinin ilk haberi Sudo'dan. Sudo'daki 10 yıllık bir açık Linux kullanıcısının Sudo dosyasında, Sudo ayarında olmamasına rağmen Sudo'ya erişme izni veriyormuş. Root seviyesinde erişim izni veriyormuş. Ve bu açık şu an Linux'ta kapatıldı ama ya bunun olmasının nedeni aslında şimdi Sudo çok büyük bir program olmaya başladı artık. Biz şu an mesela kullanıcı olarak Sudo'yu nasıl kullanıyoruz? İşte uygulama güncellemesine şurada burada bir iki yere giriş yaparken, ama mesela serverlarda ya da firmalar daha farklı şekillerde de kullanıyor. Ve işte program daha kompleks hale geldikçe bu tarz açıklara daha da açık bir hale geliyor. Hatta bunun için OpenBSD'nin başka bir çözümü var. Mesela OpenBSD'de DOAS denilen bir şey kullanılıyor. Ve bu Linux'a da port edildi. DOAS mesela Linux'a göre çok çok daha az kod barındırıyor. Ben mesela kendi bilgisayarıma da aslında DOAS yükledim. Ve sudo yerine DOAS kullanıyorum. Hatta sudoyu tamamen kaldırdım bilgisayardan. Sudo yazınca da DOAS kullanıyor. Onun ayarını yapabiliyorsunuz. Belki bunun hakkında da bir video çekerim ama aslında birçok kullanıcı için sudoda gereksiz bir kod var. Yani son kullanıcı için gereksiz kod var. Kullanmadığımız bir ton özellik var. Ve sudonun işte bu kadar karmaşık bir hale gelmesi, fazla kod içermesi bu tarz açıklara da yol açıyor. Ama bu açık kapatılmış. Mac OS de bir Unix işletim sistemi. Ve Mac OS de bu açıktan zarar görmüş. Yine bu açık orada da ortaya çıkmış. Ama Apple yine bir sonraki haberimizde de zaten görüyoruz. Bu açığı kapatmış. Sudo'yu güncellediyseniz herhangi bir problem yok her iki taraf içinde. Bir sonraki haberimizde Raspberry Pi OS'ten geliyor. Raspberry Pi cihazlarını biliyorsunuz. Bir de Raspberry Pi'in kendi işletim sistemi var. Ve şöyle bir olay olmuş. Raspberry Pi otomatik olarak Microsoft depolarını eklemiş kendi yazılımına. Herkesin Raspberry Pi cihazı olan, Raspberry Pi OS yüklü olan daha doğrusu herkesin cihazında olmuş bir olay. Microsoft depoları eklenmiş ve insanlar buna tepkili. Doğal olarak tepkili. Zaten burada da mesela neden bu kötü bir şey diye adam açıklamış burada, ama ya en basitinden siz burada diyor güncelleme yaptığınızda Microsoft sunucularına bildiri gidecek otomatik olarak. IP adresiniz ne kullandığınız vesaire vesaire. Dolayısıyla insanlar da bunu istemiyor. Hatta bunu açan adam da demiş ki ben başka bir işletim sistemine geçtim vesaire. Raspberry Pi OS'e karşı insanlar şu an kızgın. Bir diğer haberimizde Ubuntu 21.04 varsayılan olarak Wayland'ı kullanacakmış. Wayland ne? Geçen gizlilik raporunda da az bir şey konuşmuştuk ama şu an bütün sistemler X11 denilen bir sistem kullanıyor. Ya mesela siz bir terminale tıklıyorsunuz veyahut da bir dosya gezginine tıklıyorsunuz ya, o dosya gezgininin ekranınıza gelmesi sırasında olan bilgisayarla ekran arasındaki iletişime işte bu görüntü sunucuları deniyor zannedersem. Display server deniyor İngilizcesinde. Ve Xorg aslında bayağı eski bir sistem. Çok çok eski zamanlardan beri kullanılıyor. Wayland daha yeni ve daha yeni olması işte daha esnek olması anlamına geliyor. Ama bu zamana kadar belli başlı problemler vardı. Ama artık Ubuntu bile, Ubuntu 21.04 ile bile Wayland ile gelecekmiş. Ve bu güzel haber. Nvidia'larda Wayland ne kadar iyi çalışıyor bilmiyorum. Ben Wayland kullanmadım kendim. Bakalım 21.04'le artık bu paylaşıldığına göre, bu şekilde yapıldığına göre güveniyorlar. Yani Wayland sorunsuz çalışıyor demek ki. Ben de aslında bir Wayland'ı denemek isterim. Hatta bununla ilgili bir video da yapabilirim. Belki Wayland'ı geçmeyi deneyebilirim. Bir diğer haberimiz de oyunlarla alakalı. Steamworks'e Denuvo Anti-Cheat geliyor ve bu Denuvo Anti-Cheat aslında Linux kullanıcılar için güzel bir haber. Çünkü burada açıklamışlar haberi okursanız. Linux kullanıcılarına Denuvo Anti-Cheat'ten etkilenmeyeceği söyleniyor. Tabii şu an Denuvo Anti-Cheat'i kullanan uygulama var mı? Daha yeni çıktı zannedersem. Hangi uygulamalar kullanıyor bilmiyorum ama eğer ki Denuvo Anti-Cheat kullanılan bir uygulama olursa Linux kullanıcıları etkilenmeyecek. Linux kullanıcıları da girip online de oynayabilecek, offline de oynayabilecekmiş. Güzel haber. Oyun normalde Wine ile çalışıyor olsa bile oynayamıyorsunuz. Giriş yapamıyorsunuz Anti-Cheat'ten dolayı. Çok kötü bir durum. Ya eğer ki oyunu gerçekten oynamak istiyorsanız sizin için çok kötü. Düşün, oynayabiliyorsunuz normalde ama sırf bir Anti-Cheat yüzünden oynayamıyorsunuz. Denuvo Anti-Cheat Linux için iyi haber. Bir diğer haberimiz ise Ubuntu yeni bir tamamen yepyeni bir yükleyici üzerinde çalışıyormuş. Daha ortada bir şey yok zannedersem ama bakalım artık yeni yükleyici gelince yine bir Ubuntu videosu çekeriz. Ve son Linux haberimizde Linux'un 5.11 çekirdeği yayınlandı. Burada önemli olan herkesin de üstünde durdu. Syscall denilen bir şey var. Bu Windows kerneliyle Wine arasında git gel yapılan bir şey. Tam olarak ben teknik noktasında bilmiyorum açıkçası. Ama duyduğum ve okuduğum kadarıyla şu olacak. Bu Syscall'un gelmesi ile birlikte anti-cheat uygulamaların ilerleyen zamanlarda düzgün bir şekilde entegre edilmesini sağlayacak. Tabii Linux 5.11 hemen çıktı hadi anti-cheatli oyunları oynuyoruz değil ama ilerleyen zamanlarda belki birkaç ay içerisinde bunun meyvelerini göreceğiz umarım. Ve Linux haberlerinin sonuna geldik. Artık son kategorimiz açık kaynak kategorisine geçiyoruz. İlk açık kaynak haberimiz Videolan 20 yaşına girmiş. Videolan'ı VLC'den biliyoruz hepimiz aslında. VLC biliyorsunuz çok yönlü bir program. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Birçok insanın bilmediği şeyler yapabiliyorsunuz. Videolan 20 yaşına girmiş. Tebrik ederiz. Hatta 20 yaşına özel şöyle bir şey olmuş. İşte biz uzaya bir koni gönderiyoruz demişler. Ve bu koni gerçekten gönderiyorlar bu arada. Koninin içerisinde videolar olacak. İnsanların gönderdiği videolar olacak. Ve burada aslında siz de gönderebiliyordunuz. Ben de gönderebiliyordum. Ama tabii ki bu haberi ben bir ay içerisinde verdiğim için artık geçmiş. Ve ben bunun geçmesine çok üzüldüm. Normalde bu siteden şu an ekranda gördüğünüz tıklayarak videonuzu gönderebiliyorsunuz. 100 MB'a kadar olan bir videonuzu göndermeyi çok isterdim ben de. Uzayda bir videom dolanacak olurdu artık. Dünya yok olsa bile bir belki uzaylılar o koneyi bulup beni görürlerdi. Tabii bunun bana herhangi bir yararı yok ama güzel olurdu göndermek ama maalesef geçmiş artık. 20 Şubat'mış son gönderme tarihi. VLC'nin 20 yaşını kutlarız. Bir diğer açık kaynak haberimiz Signal'dan. Signal yeni özellikler eklemiş insanları çekmek için. Biliyorsunuz bir uygulamada daha güvenlik ve gizlilik söz konusu olunca bazı özellikler olmayabiliyor. Ya daha doğrusu bu tarz özellikleri entegre etmek zor olabiliyor. Ama tabii ki bu şu an gelen özelliklerin entegre edilmesi zordu demiyorum ama öyle bir problem söz konusu genel anlamda. Özel arka plan fotoğrafı ekleyebiliyorsunuz. Profilinizde hakkında kısmı ekleyebiliyorsunuz. Animasyonlaştırılmış sticker'lar gelmiş. Bir diğer haberimiz Element. Element yine yakın zamanda video çekmiştim. Discord'la Matrix sistemini karşılaştırdım. Orada bahsettiğim bir uygulama. Şu an bizim Matrix topluluğumuzdaki birçok arkadaşımız Element kullanıyor. Bu video önlerde izliyordur muhtemelen. Element'te şöyle bir problem olmuş. Google Play Store'da adamları uyarmadan, herhangi bir bildiri gitmeden rastgele bir şekilde uygulama kalkmış Play Store'da. Şu an olayı çözmüşler işte yazışarak, mailleşerek vesaire. Bu blogda da onu anlatıyor ama library uygulamasını da çat diye kaldırmışlardı ama onda başka bir neden vardı. Ona bildiri gitmişti. Burada bildiri gitmemiş. Ama şu an sorunu çözmüşler. Element Play Store'a geri dönmüş. Ve Vine'ın 6.1 sürümü yayınlandı. Hatta 6.2 sürümü de yayınlandı ama 6.1 sürümünü de çıkarmak istedim. Çünkü 6.1 sürümüyle artık M1 Mac'lerde de Vine çalışıyor. Bir diğer haberimiz LibreOffice'ten geliyor. LibreOffice şirketlere diyor ki topluluk versiyonunu kullanmayın. Geliştirme sürecini yavaşlatıyorsunuz. Bilmiyorum LibreOffice kullanmayan var mı aramızda? Ben LibreOffice'e bayılıyorum. Bütün işlerimi görüyor benim. Microsoft Office'in yapıp da LibreOffice'in yapamadığı bazı şeyler vardır mutlaka ama bir son kullanıcı için ne kadar fark ediyor o özellikler bilmiyorum. Çünkü ben göremedim. Yani beni fark eden abi keşke Microsoft Office'te bu vardı da LibreOffice'te yok dediğim bir özellik yok benim için. Dolayısıyla LibreOffice'i ben severek kullanıyorum. Ücretsiz biliyorsunuz. Şirketler için ama aynı zamanda bir şirket versiyonu var, para ödemeniz gereken. Ama şirketler bunu yapmıyormuş. Topluluk versiyonunu kullanıyormuş ve burada da LibreOffice diyor ki ya siz bunu yapıyorsunuz ama bizim gelişmemiz yavaşlıyor diye. Programın açık kaynak olması o uygulamayı satamayacağınız anlamına gelmez. Bazı açık kaynak lisanslarında hatta o açık kaynak kodunu alıp yeni bir program üretip yayınlayamıyorsunuz mesela. Dolayısıyla tabii LibreOffice'te böyle bir şey yoktur muhtemelen. Emin değilim lisanslar hakkında ama şirkette kullanıyorsanız para ödeyin diyorlar. Bir diğer haberimiz de yine LibreOffice ile alakalı. 7.1 sürümü yayınlanmış. Bu bağlantıdan bütün uygulamalara ne yenilikler geldiğini yine görebilirsiniz. Ve Vine'ın 6.2 sürümü yayınlanmış. 6.2 sürümünde belli başlı oyunlarda ve programlardaki hatalar düzeltiliyor. Toplamda 51 hata var. Ve aynı zamanda Xbox kontrolcüsü ile ilgili bir iyileştirme gelmiş Mac üzerinde. Ve gizlilik raporunun son haberi Steam Proton'dan geliyor. Proton'un 5.13.6 sürümüyle birlikte Cyberpunk hataları düzeltilmiş ve burada bir yine dikkat çeken nokta PlayStation 5 kontrolcüleri için daha iyi bir destek diyor. Evet, gizlilik raporunun sonuna geldik. Videonun başında sormuştum size gizlilik raporunu canlı yayın olarak yapalım mı yapmayalım mı, ne düşünürsünüz diye. Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Son duyurulara geçecek olursak, bu videoyu beğendiyseniz beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle, gizlilikle, Linux'la ilgilenen arkadaşlarınız varsa paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda abone olursanız bu tarz içeriklerin devamını görebilirsiniz. Odyssey'de yayın yapıyorum. Odyssey açık kaynaklı YouTube alternatifi bir video paylaşım platformu. Odyssey'de video izledikçe library coin kazanıyorsunuz ve bu coinleri dilediğiniz yayıncılara bağışlayarak destek olabiliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıdan kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki gizlilik raporu bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.